أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse bu koronavirüs sebebiyle insanların çekmiş olduğu sıkıntıları hafifletmek için hükümetin ortaya koyduğu kredi paketi üzerinde duracağız. Bugün insanlara düşük faizle krediler veriliyor. Birçok kişi de bunun üzerine atlıyor. Bununla ortaya çıkacak olan durumlar nelerdir? Onları Kur'an-ı Kerim açısından değerlendirmeye gayret edeceğiz. Şimdi öncelikle Fatih'ten şey isteyelim. Bu hükümetin açıklamış olduğu kredi paketinin bir durumunu ortaya koyalım. Nedir, ne değildir, neler içeriyor?
Evet hocam. 1 Haziran pazartesi gününden itibaren geçerli olmak şartıyla bir paket duyuruldu. Devlet bankaları, kamu bankaları ilk etapta şu an onlar var. Bu paketin kapsamında konut, taşıt, tatil ve bir de bireysel ihtiyaçları ilgilendiren kredi paketleri var. Bunlar insanlar işte ev eşyası, elektronik eşya gibi mobilya, beyaz eşya, o tür şeyleri almak için de yine kredi verilecek. Sıfır ve yerli üretim araçlar için bu kredi en düşük oranda seyrediyor. İşte neredeyse %0.5 oranında ve 12 ay ödemesiz ondan sonra başlıyor. Ve işte
%0.5 dediğin aylık faiz.
Aylık faiz.
Tabii yıllık evet. Değil yani.
Evet. Evet. Ve şeyleri de 15 yıla kadar devam ediyor mesela konutta, taşıtta, vade. Ayrıca taşıtta da ikinci el taşıtlar için de geçerli. O piyasanın da canlanacağını bundan dolayı söylüyorlar. Sadece sıfır araçlar ya da sıfır evler değil. Daha önceki şeylerde, kredilerde genelde sıfır konut ve sıfır araçtı. Şimdi burada ikinci elleri de dahil ettiler. Orada da bir hareketlenme olacağı gözüküyor. Ayrıca bu koronavirüs sebebiyle turizm gelirlerinin epeyce sekteye uğrayabileceğine dair korkuyu muhtemelen şey yapmak için burada tatile çıkmak isteyenlerin de 6 ay ödemesiz 36 ay vadeye kadar kredi imkanı tanınıyor. Ve burada işte ister şey olsun, taşıt, ister konut, ister tatil, ister bireysel şeyler olsun, bunların tamamı %1'in altındaki krediler hocam. Yani %0.5 ile %1'e kadar, ama hepsi %1'in altındaki şeyler. Ve insanları en fazla şey yapan, cezbeden de herhalde hem bunların şu anki hali hazırdaki enflasyonunun altında ve 6 ay, en az 6 ay ödemesi yok. 1 yıl sonra, 6 ay sonra ödemeleri başlıyor. Bu bir de tabii devlet bankaları tarafından, kamu bankaları tarafından yapılıyor olması devlet teşviği olarak görülüyor. Ve bu da insanları biraz cezbediyor. Yani devletin bir nevi vatandaşlarına bu bir yardımı gibi. Çünkü özel bankalar bunu yapamıyor, devlet bankaları yapıyor diye. Böyle bir paket var şu an.
Tamam. Peki burada şu var. Üretim sektörü denen sektörden sadece otomobil üretenler, ev eşyası üretenler ve işte i̇nşaat turizm, sektörü. İnşaat sektörü ve turizm. Peki diğerleri? Yani burada bir sürü şey var yani Türkiye'de. Çok değişik üretim sektörleri var. Yani şimdi işin bir bu tarafına bir bakalım. Bir de şu var yani kredi içerisinde boğulan bir sürü borçlular var. Onlarla ilgili bir şey var mı?
Hocam onlarla ilgili de mesela bu paket açıklanmadan önce 2 ay ki bu karantina sürecinde yine devletin ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri kapsamında bireysel temel ihtiyaç destek kredisi diye bir programı vardı. 2 ay sürdü. Orada da işte devlet düşük oranlarda, yine bunlara yakın oranlarda kredi verdi. Bu krediye 7 milyon vatandaşa kredi verilmiş. 40 milyar TL'ye yakın finansman sağlanmış. Ama bunun başvuranların az bir kısmı olduğu söyleniyor. Yani 7 milyon kişi bu krediden istifade etmiş son 2 ay içerisinde.
Burada bir sınırlama yok.
Bu daha düşük şeydi. Doğrudan ihtiyaç kredisi gibiydi. Yani başvuruyorsun, benim ihtiyacım var ve iş veya küçük esnaf gibi onlara verilen şeylerdi.
Şimdi burada tabii olayın birkaç yönü var. Bir kere Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamları var biliyorsunuz. %14 civarında. Bunun en yükseği %7'yi falan buluyor. Hadi bulsun %8 yıllık şeyi, faiz. Böyle düşünüldüğü zaman işte bugünkü işte kapitalist sistemde teşvik kredisi denen bir kredi. Yani faizin altında bir kredi şeklinde ortaya konmuş oluyor. Şey, enflasyonun altında bir faiz değil tabii, enflasyonun altında bir kredi ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla devlet mesela diyelim 100 gram altın borç vermişse, reel değer olarak düşünelim, kağıt paranın kendi değeri yok. 100 gram altın borç vermişse vatandaştan işte 10 sene 15 sene sonra 50 gram altın geri alacak. Kalan 50 gramı da o vatandaşa hibe etmiş olacak. Şimdi bu açıdan bakınca bu krediyi verenler ve bu kararı alanlar şunu söyleyebilirler. Biz burada faiz şey yapmıyoruz.
Kar amacı yok.
Kar amacı yok. Zaten kar amacı olmadığı bu şeylerden belli. Herhangi bir gelir elde etmemiz söz konusu değil. Biz burada vatandaşı destekliyoruz. Tabii bu şeyle güzel bir ifade gibi gözüküyor. Şimdi burada birçok problemli bölüm var. Bir, faiz kelimesinden bahsetmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani çünkü Allahü Teala faizi kesin olarak yasaklamış. Oradan bahsettiğiniz andan itibaren yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın enflasyon sıfır olabilir ama bu faiz hala devam eder. Belli bir süre sonra bugün 100 gram altın verdim, 50 gram aldım dersin. Yarın 100 gram altın yerine 1 kilo da almış olabilirsin. Çünkü bu faizi sistemin işleyişindeki kurallar farklıdır. Şimdi bunu söyleyenler biz yarın da değiştiririz diyemezler. Çünkü yarın hayatta olup olmayacaklarının bir garantisi yoktur. Dolayısıyla bu yaptıklarının bir kere başlangıçta prensip olarak doğru olmadığını ortaya koymak gerekiyor. Bu bir. İki, şimdi biz bu şeyin gerçekten bir teşvik olduğunu ve bazı kesimlerin ciddi manada desteklendiğini, ondan sonra işte turizm kesiminin ciddi bir destek gördüğünü, otomotivin, inşaat sektörünün ve ev eşyası üreten firmaların ciddi bir destek gördüğünü düşünürsek, mesela yani şöyle kolay anlaşılması için söyleyelim, devlet onlara 1 ton altın borç vermiş, sonra yarım ton geri almış, yarım tonunu da onlara bağışlamış. Güzel. Peki burada şunu sormak gerekir. Bu bağışladığınız yarım ton kimin hakkı? Kimin malını kime verdiniz? Efendim devletin. Devlet diye bir kurum, kavram var mı? Yani dinimizde devletin malı falan diye bir ifade sen biliyor musun? Devlet dediğin nedir?
İnsanlığın zihninde hayali bir kavram yani.
Her şeyin, yani batılıların ürettikleri şey, yani bir tüzel kişilik dedikleri, yani kişi. Niye kişiye tüzel kişiye? Kanunla kişi sayılmış. Aslında kişi değil. Şimdi bu yapılarak çok ciddi zulümler ortaya çıkıyor. Şimdi Medine'de biliyorsunuz kıtlık meydana geldiği zaman Resulullah'a geliyorlar. Ya Resulallah, bir nar koy diyorlar. Nar koymak ne demek? Bir fiyat sınırlaması getir. Yani diyelim ekmek fiyatları aldı başını gidiyor.
Şundan fazla satamazsın.
Diyeceksin ki kardeşim size bu ekmek 1 liraydı. Şimdi 2'ye satıyorsun. Olmaz. Bunu 1 liraya satacaksın. Hadi 1 lira 10 kuruş. Daha fazla olmaz. De diyorlar. Şimdi mesela bugün Türkiye'de bakıyoruz ki bunu hep yapıyorlar. Efendim işte limonu falan yere satamazsın, domatesini şu fiyattan fazla satamazsın şunu. Resulullah'ın bir sözü var ki gerçekten muhteşem bir söz. Diyorlar, diyor ki fiyatları artıran, azaltan Allah-u Teala'dır. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinizin hakkı benim boynumdayken gitmek istemem diyor. Piyasaya müdahaleyi asla kabul etmiyor. Şimdi bir kere bugünkü yetkililerin bunu çok iyi bilmeleri lazım. Dinimizde yani şeyin devletin ekonomiye müdahale yetkisi kesinlikle yoktur. Asla müdahale edemez. Şimdi efendim bu hadis yanlış olabilir. Uydurma, tamam uydurma olabilir. Ama şimdi şu ayetleri okuyacağım. Oradan görürsün. Bak diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Bu Nisa suresinin 29. ayeti. La te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Peki, illa en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla yapılan ticaret şeklinde olursa o başka. Şimdi karşılıklı rızayla yapılan ticaret. Bakın sadece karşılıklı rızayla yapılan ticaret. Şimdi piyasada fiyatlar artmaya başlamış. Medine'de fiyatlar artıyor. Niye artıyor? Çünkü mal para dengesi bozulduğu zaman eğer mal fazlaysa fiyatlar düşer. Şey para fazlaysa fiyatlar düşer. Çünkü daha çok talep olur. Mal fazlaysa fiyatlar düşer. Para fazlaysa fiyatlar artar. Niye artıyor? Mesela iki tane mal var, 2 lira da para var. Bu iki tanesinin her birine 1 lira paramız var. Ama 4 lira var elimizde para, 2 tane mal var, her birinin karşılığında 2'şer lira para var. Mal para dengesi bozulduğu an, yani üretim azaldığı zaman ister istemez fiyatlar artar ya da sizin pazarınızda dışarıdan mal gelmediği zaman ister istemez fiyatlar artar. Mal çok gelirse ister istemez fiyatlar düşer. Onun için burada sen dersen ki fiyatları artıramazsın. Ancak bu kadar olacak dediğin zaman dışarıdan buraya mal gelmez. O zaman da kara borsa olmak zorunda olur. Çünkü o mala ulaşmak isteyenler bir şekilde ulaşmaya çalışırlar. İnsanlar açıkça satmaz, gizli gizli satmaya başlarlar. Ve piyasada çok büyük bir sıkıntıya vesile olursunuz. Dışarıdan mal gelmesini engellersiniz. Mesela diyelim ki Medine pazarında buğdayın tonu mesela öyle şey yapalım 100 altın diyelim yani 100 altın. Vay be buğday getirenler duysalar vay be çok artmış fiyat. Ne yaparlar?
Biz götürelim oraya buğday.
Hemen götürelim. Her taraftan oraya buğday gelmeye başladığı zaman fiyat buğdayın fiyatı ne olacak? Kendiliğinden düşecektir. Ama devlet müdahale etse, bunu 100 altın değil 50 altın ancak satacaksın dese, dışarıdan buraya mal gelir mi?
Gelmez.
Gelmediği zaman ne olur?
İçerideki de kara borsaya düşer.
Ve insanlar aç kalır değil mi? Onun için fiyatları artıran, azaltan Allah-u Teala'dır derken, Allah'ın koyduğu kurallardır demek istiyor. Şimdi Allah'ın koyduğu kural ne demek? Mallarınızı aranızda haksız yolla yemeyin. Karşılıklı ticaret dışında. Evet. Karşılıklı rızayla olan ticaret. Bu ticaret nedir biliyor musunuz? Bu mal derken insanın emeği de maldır. Yani mal ve hizmet satışı diye o şey yapabiliriz. Bir emek ortaya koyuyorsunuz. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Sen şu kadardan fazla alamazsın dediğin zaman bu defa o sektöre olan talep azalacaktır. Evet. Halbuki bu adam bu iyi kazanıyor. Ben de bu işi yapayım diyenler artarsa fiyatlar düşer. Yani hem mal hem emekte kesinlikle devlet müdahalesi olamaz. Ticaret tamamen serbest olacak. Gümrük mümrük falan filan. Gümrüklerden belki bazı mallar için giriş çıkışlarda bir uluslararası yani dengeyi sağlamak için bir takım vergiler olur mu olmaz mı? Onlar üzerinde ayrıca durulabilir. Ama bir ülkeye mal girmesi yasaklanamaz. Resulullah ne demişti? Bak, pazarda yer tutmak yasak.
Erken gelen.
Erken gelen bir yerini açar ve pazara mal getirenleri orada karşılamak yasak. Çünkü pazara kadar gelsinler, bu hür ortamda fiyat oluşsun. Yolda karşılandığı zaman olmaz. Ama bugün tutuyorum, bak duyuyorum, Türkiye yurt dışından bir mal geliyor, şu kadar kaçak şu yakalandı. Ya kardeşim, ne demek kaçak şu ya? Bunlar yasak mal olsa tamam. Ama kaçak şu mal yakalandı ne demek ya? Adam Türkiye'ye mal getirmesin mi? Ve Türkiye'de üretelim. Üret. Daha ucuzunu üret. Sen sat dışarıya. Dolayısıyla bakın. Burada ne dedi Allah-u Teala? Karşılıklı rızayla yapılan ticaret. Peki bugün insanlara bu verilen bu paralar karşılıklı rızayla yapılan ticarette mi veriliyor? Yani şey sektöründen diyelim otomotiv sektörü desteklendi. Vatandaşa verilen para, o paranın %50 diyelim son ödeme tarihine kadar değerini kaybedecek ve bu vatandaşın cebine girecek. Peki diğer vatandaşların hakkı değil mi bu? Herkesin hakkı değil mi? Peki nereden hakkı herkesin hakkı diye sorabilirler. Bir kere burada şey var, bunların verdikleri para, yani kamu bankaların vermiş olduğu para aslında vermeleri yanlış değil de uygulanan metot yanlış. Niye vermeleri yanlış değil diyorum? Çünkü şu anda Türkiye'de Merkez Bankası'nın ürettiği paranın yaklaşık 300 katını diğer bankalar üretiyor. Türkiye'de yürürlükteki kanunlara %100 aykırı olarak üretiyor. Yani bir vatandaş bir 5 lira üretse 12 yıl hapis yatar. Bunlar milyarlarca lira üretip faizli kredi alıyorlar ve bunlar saygın bankalar oluyor. Şimdi burada vatandaşın hakkı gasp edilmiş vaziyettedir. Ha bu ne olacak? Bu devletin elinde büyük bir imkan ortaya çıkmış olur. Çok büyük bir imkan var şu anda devletin elinde. İnanılmaz bir imkan var. Şimdi burada o imkanın bir kısmını kullanmaya karar vermişler ama kullanma şekli yanlış. Son derece yanlış. Şimdi mesela bu burada bir kere önce piyasayı düzeltmek lazım. Burada bir şekilde gasp edilmiş, halkın, vatandaşın gasp edilmiş malı var. Peki bu gasp edilmiş mal bir sürü insanlara verilen faizli krediden dolayı o insanların batma noktasına geldiğini biliyoruz. Evet. Yani borca batmış. O kadar öyle firmalar var ki borca batmış. Mesela şimdi sen Eskişehirlisin, Eskişehir'e giderken sol tarafta büyük bir fabrika vardı, son birkaç senede gidemiyorum. İçerisi mal dolu ama bomboş. Kapısına kilit vurulmuş. Evet. Niye? Küçük bir borçtan dolayı. Şimdi burada yapılması gereken şu. Bakın şey de biliyorsunuz Allah-u Teala Tevbe suresinin 60. ayetinde toplumun desteklenilmesi gereken kesimlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki innemes sadakatül fukara. Sadakalar, ki buna bugünkü terimle vergi ifadesini kullanabilir. Bunu bir devletin eline geçmiş bir imkan olarak düşünelim. Fakirler içindir. Fakir kimdir? Fakir aslında geçimini sağlayabiliyor ama bir şey yapabilir. Küçük bir destekle bu da vergi verebilecek seviyeye gelebilir. Ne olmuş olur? Ne demektir? İnsanları üretici seviyesine getireceğin noktalara yardım edeceksin. Durumu iyi geçiniyor. Ama küçücük bir destek versen mal ve hizmet üretecek. Yani, fakirler onu.
İhtiyacı olan bir su gibi yani. Bir sürü ay su lazım.
Yani işte, toprağın şeyin içerisinde dediği çok güzel bir şey söyledi. Mesela şu bir kuyu olsun. Şimdi gençler bilmezler bunu da. Köylerde yaşayanlar bilir. Şimdi kuyunun dibinde su dolu. Tulumbayla yukarıya su çekeceksin. Bir bardak su döktüğün zaman tonlarca su çekersin. İşte o bir bardak suya ihtiyacı olan kişi fakirdir. O kişi kovayla yukarıya suyunu çeker. Kendi geçimini sağlar. Ama sen o bir bardak suyu o pompaya koyabilirsen, o zaman hem kendinin hem de çevresinin su ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İşte bunlar fakirler. Ondan sonra vel mesakin, miskinler, yani durumları iyi olmayan insanlar. Bunlar devlet görevlileri, şu bu falan olabilir. Yani çalışanlar, çalışan kesimin bir kısmı buna girebilir. Vel amilin aleyha, bu konularda gayret gösterenler, çalışanlar. Tamam, o da vergi memurları da, diğer çalışanlar da buraya girebilir. Vel müellefeti kulubum, kalpleri ısındırılanlar. Yani mesela Türkiye'nin tanıtım fonlarına da buradan harcama yapılabilir. Ve firrikap, böyle boyunduruk altında olanlar, yani şimdi burada tabii ki burada esirler meselesi var ama bugün birçok kimse gerçekten bulunduğu konum itibariyle esir gibi durumda oluyor. Onları da kurtarmak için şey yapılabilir. Mesela falan yerde hapse girmiş, filan yerde adam borcu ödeyemediği için hapse girmiş, bilmem şöyle yapmış, böyle yapmış. Çok sıkıntılı. Ondan sonra gerçi vel garimin diyor, borçlular. Borçlular için de ayrıca bir fon şey yapacaksın. Adamın falan yerde koskoca bir şey var. İşletmesi var, her şeyi var. Ama borçtan dolayı ne işçisine maaş ödeyebiliyor, ne mal alıyor, ne de satıyor. Onları da vermek lazım. Onlar bir harekete geçsin. Kim olduğuna bak. Borçlu mu değil mi? Tamam, borçlu. O borçlu isterse adam ev almış, oradan dolayı borçlu olsun, bankalara borçlu olsun, kim oluyorsa olsun, bunları kurtarmak lazım. Ondan sonra ve fî sebilillah, Allah yolunda, yani Allah'ın kabul ettiği insanlara, Allah'ın dinine uygun hizmet götüren kişilere de destek vermek lazım. Askeri de buradan askerin de desteklenmesi lazım. Bugün mesela Türkiye gerçekten çok takdire şayan mücadeleler veriyor. Mesela işte Libya'da son zamanlarda verilen mücadeleyi görüyoruz. Onlar da bu fondan desteklenebilir. Ve ibn-i sebil ve yolcular, yol güvenliği, şu bu falan, yeni yol yapılması, köprü yapılması falan orada da kullanılabilir. Şimdi bunları ne olmuş oluyor? Bakın burada tüm topluma yayılmış oluyor. Yani fakir, işte az önce dediğin gibi bir bardak su verdim mi tulumbayla dünya kadar şey çıkaracak. Ondan yararlanacak olanlar kimler? Herkes. İşte toplum yararlanıyor. Peki zor durumda geçimini sağlayamayan insanları, insanlara yardım ediyorsun. Az önce söyledim, kendi geçimini sağlıyor ama daha büyük işler yapacak durumda. Kendi geçimini de sağlayamayan insanlar tüm toplumun üzerinde yük değil mi? Ona da destek verdiğin zaman tüm topluma vereceksin. Adam, mesela işte sizin Eskişehir'e giderken solda boş duran fabrikalar var. Sen o fabrikanın borcunu karşılar, o fabrikayı çalıştıracak hale getirir, İhtiyacı olan şeyi de yine verirsen, yani çarkın dönmesi için orada binlerce işçi çalışır. O binlerce işçi, çalışan binlerce işçi ev kirasını öder, bakkaldan alışveriş yapar, kasaptan yapar, çocuğuna şuna buna piyasayı ciddi manada yapar. Bunu sen tüm Türkiye'de kapanma noktasına gelmiş şeyler için düşün, hepsine ver. Yani o zaman onlara verdiğin zaman tüm insanlara şey vermiş oluyorsun. Bakın, tüketiciye vermiyorsun, üreticiye veriyorsun. Tüketiciye verdiğin zaman da borçlulara veriyorsun. Adamı borçlu hale getirmiyorsun bak. Bugün kredi verirken adamı borçlu hale getiriyorlar, değil mi? Borca dayalı bir ekonomi asla olamaz. Çünkü borç insanı köleleştirir. Şimdi bu insanlara şu anda çok hoşlarına gidecek. 6 ay vade, 6 ay ödemezsiniz. Oh ne güzel. Peki 6 aydan sonra ne olacak? Nasıl ödeyecek? Nereden bulacaksın? Nereden bulacaksın? Bir yıl ödemezsiniz. Bir yıl sonra kim ödeyecek? Sonra sen bir araba aldığın zaman o arabanda bir sürü ilave masrafları var. Ev aldığım zaman kira ödemeyeceğim diyebilirsin. Kira ödemeyeceksin, güzel, ama peki onun şeyini nasıl ödeyeceksin? Yani bir kere şu Müslümanların kapitalist mantığı kesinlikle terk etmeleri gerekiyor. Onlara ait hiçbir terimi bizim kullanmamamız lazım. efendim düşük enflasyonlu falan işte aslında gerçekten şey olmaz güzel de kimin parasını kime veriyorsun? Yani öyle olduğunu kabul ederim. Kimin parasını kime veriyorsun? Tamam vatandaşın gasp edilmiş olan bu dünya kadar parayı yani 2,5-3 trilyon lirayı al oradan ama bu Allah-u Teala'nın belirlediği kişilere ver. Piyasanın tamamı gelişsin. Ve dünyada Türkiye bir şey olsun, yıldız olsun.
Yani hocam borçların silinmesi ve üzerine bir de hareketlenmesi için para verme.
O kadar. Evet. Borçlar silindiği zaman o borçlu olanlar ne hale geldi?
Evet.
Yani nice bakın şeyi de en zor iş, en zor şey bir işte uzman kişileri oluşturmaktır. Yani bir mal ve hizmet üretebilecek kişileri oluşturabilmektir. Niye? Çünkü bakın bizim sabahleyin kalktığımız zaman hiçbirimizin paraya ihtiyacı yoktur. O parayla alınan mallara ihtiyacımız vardır. Ama o malları o parayla aldığımız için para olmadan olmuyor. Para vücutta dolaşan kan gibidir. O kan onun vücutta istediği kadar dolaşsın. Eğer sen midene şey girmiyorsa, yiyecek girmiyorsa, nefes alamıyorsa, onun dolaştıracağı ne bir oksijen olur, ne de bir gıda olur. Ama senin esas yapacağın şu, tüm vatandaşın nefes alacağı bir ortam oluşturacaksın. Belli kişilerin değil. Onun da yolu Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Tüm vatandaşların o nefes alacağı bir ortam oluşturacaksın. Ondan herkes bir şekilde yararlanacak. Ondan sonra mideye yiyecek gidecek ki oradaki üretilen şeyler o kanla tüm hücrelere dağıtılsın. O hücrelerin ürettikleri de başka hücrelere götürülsün. Hücrelerin her birisinin tüketip de boşaltma kanalına gitmesi gereken de alsın götürsün. Bir kısmını idrar torbasına, bir kısmını da bağırsaklara götürsün ve o vücudu çalıştırsın. O kan dolaşımı çok çok önemlidir. Yani paranın serbest dolaşımı. Ama bugün bankalar paranın serbest dolaşımına imkan vermiyorlar. Bankalar paraya el koymuş oluyorlar. Şimdi mesela şimdi senin kendine ait bir paran olsa onu istediğin gibi harcarsın. Ama ben sana borç versem, falanca gün alacağım. Ne olsun? Sen artık benim emrime girmiş olursun. Hani halk arasında bir söz vardır. Hep yanlış anlaşılır. Borç yiğidin kamçısıdır derler. Nasıl anlarlar borç yiğidin kamçısı?
İyi bir şeydir.
İyi bir şey. Çalıştırır evet, derler. Çalıştırır. Öyle mi? Hiç yiğide kamçı vururum. Bak yiğit düşün. Şimdi sen diyelim çok yiğit bir adamsın. Birisi sana kamçı vuruyor.
Onur kırıcı bir şey yani aslında. Onurunu
yiğit kamçı kırıyor. Yer mi? Hı. Nedir? Bak borç yiğidi kamçı altına sokar. Ne demek? Köleleşir. Adamı öyle bir hale getirir ki sen döversin o sesini çıkaramaz.
Oysa hep olumlu anlamda kullanılır. Yani.
Sesini çıkaramaz. Kamçı altına alıyorsun. Yiğitlik diye bir şey kalmıyor.
Emir almaya başlıyor.
Tabii. Köleleştiriyorsun. Dolayısıyla ne olursa olsun borca dayalı ekonomi olmaz. Veriyorsan tamam. Ne ortaklık sistemiyle ver. Bazı kimselere de. Ama ortaklık sistemiyle de verme. Adamın şeyi varsa, borcu varsa borcunu kapatsın. İşletmesini çevirecek kadar bir şey vermek gerekiyorsa yani bir kan gibi onu da ver. Ondan sonra o rahat çalışsın. Ama onlara şu şartı mutlaka koyacaksın. Herhangi bir yerden faizli kredi aldığını görürsem bütün bu malları senin elinden alırım diyeceksin. Diyeceksin ki bu faizli sistem tümüyle ortadan kalkmış olsun. Ve tüm dünyayı köleleştiren bir sistemdir bu. Ve bu sistemde en büyük köleler devletlerdir. İnsanlar devletleri hür zanneder, değil. Ama hür olmak için Allah'ın kitabına uygun davranmak lazım. Dolayısıyla insanların en büyük ihtiyacı mal ve hizmet üretimidir. Para olma, mal ve hizmeti dolaştırıp her tarafa ulaştıran bir kan, vücutta dolaşan kan gibi görev yapar. O da son derece önemlidir. Ama kanın sulandırılması nasıl kötüyse, kanın gereğinden fazla damarlara verilmesi nasıl kötüyse, paranın da öyle kontrolsüz bir şekilde olması asla kabul edilebilecek şeyler değildir. Şimdi ben buradan şunu da şey yapayım. Mesela bakın faiz, Allah-u Teala biliyorsun Bakara suresinin 275. ayetinde ne dedi? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenler şöyle derler. Yani şöyle bir hareket tarzları vardır. Yani şeytanın aklını çelip kendisini etkilediği kişiler gibi davranırlar. Yani kendilerini haklı çıkaracak bir taraf bulurlar. Mutlaka bulurlar. Ne derler? اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلِ الرِّبَا. Alım satım da tıpkı faizi işlem gibidir. Yani alım satımı helalde faiz niye haram olsun? Niye? Sen şunu 10 liraya alıp 15 liraya sattığın zaman helal oluyor da ben de 10 liraya 15 liraya satıyorum. Niye haram olsun? Evet. Benzerliklerden hareket edilmez ki. Farklılıklardan hareket edilir.
Benzerlikten hareket edenler bugün işte insan maymun aynı şey diyorlar.
Yani insan maymuna benzetiyorlar. Evet, onda iki tane gözü var, onda ayakları var.
%99 benzerlik var, tabii. Doğru.
Bırak onu. Kadın erkek arasında benzer noktalar sayılmakla bitmez. Peki o benzerliklerden dolayı mı birisine kadın birisine erkek diyoruz? Şimdi seninle ben, ikimiz de erkeğiz. Benzer noktalarımız sayılmakla bitmez. Evet. O benzerlikten dolayı mı sana Fatih bana Abdülaziz deniyor?
Sonucu etkileyen şey farklılıklardır.
Farklılıklardır. Dolayısıyla üçkağıtçılar hep bu benzerliklerden hareket ederler. İşte şimdi bu şeyde de efendim işte biz insanlara kredi verdik ama eksi faiz. Güzel de eksi faiz kimden gidiyor? Kimin hakkını kime veriyorsun?
Ya sonra hocam biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani eksi de olsa, 10 yıl sonra da ödeme şartı da olsa bir şeyi ödeyecek olmanın insana verdiği sıkıntı hiçbir şey de olmaz.
Yani. Ya borç, yani borç evet. Dediğin zaman ya bu borç insanı köleleştirir. Köleleştirir. Ben burada size defalarca anlattım ama ders sebebiyle yine anlatayım. Şimdi biliyorsun ben Allah'a şükür Türkiye'de de, yurt dışında, Arap ülkelerinde de, Avrupa'da da yıllarca ekonomi danışmanlığı yaptım. Ama artık hiç kimse benden istediği fetvayı alamadığı için Araplar da bıraktı, Avrupalılar da bıraktı, Türkiye'dekiler de bıraktılar. Şimdi öyle üst seviyede bir noktada olduğum için en zengin kişilerle, devletin üst seviyedeki kişilerle sürekli yakın ilişkilerim oldu. Şimdi şunu size anlatmıştım. Bir tane çok büyük bir zenginin CEO'su bana şunu söyledi. Ya Rabbi hocam dedi, neyse kusura bakmayın. Hocam dedi, sen hep faize karşı konuşuyorsun. Benim büyük bir projem var. Param da yok. Ben o projeyi nasıl devreye sokacağım? O projeyi nasıl insanların, yani onların üretim nasıl yapacağım, nasıl bir ekonomiye katkım olacak? Dedim mesela, kaç lira ihtiyacım var? 1 milyon lira, tamam dedim. Ben sana, o 1 milyon lirayı ne zaman vereceksin dedim. 6 ay sonra veririm, tamam çok güzel dedim. Yani bir mesele olsun diye anlasın. Dedim ki ben sana şimdi 1 milyon lira veriyorum. 6 ay sonra bana 1 milyon lira ver demiyorum. 1 milyon 100 bin lira da ver demiyorum. 6 ay sonra bana 800 bin lira vermen şartıyla veriyorum. Havada kaparsın değil mi dedim? Evet. Şimdi şu anda olduğu gibi yani. Oh
evet.
Ne güzel.
Evet evet şu an tam o örnek oldu evet.
Efendim 6 ay ödemezsiniz, 1 yıl ödemezsiniz sonra şey yapar. Dedim ki bak. Sen bu koskoca dünyanın en önemli ekonomi kuruluşlarından birisinin en üst yöneticisisin dedim. Şimdi bana cevap ver bakayım. Sen öyle dışarıdaki vatandaş falan değilsin. Sen ezberlediği bilgilerle kendini ekonomist zanneden bazı şeylerden de değilsin. Akademisyenlerden de değilsin. Sen olayın içindesin. Söyle bakayım bana dedim. 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin dedim. Bak şimdi 1 milyon vereceğim, 200 bin lira da sana hediyem olsun. Yani düşündü. Böyle yaptı. Hı, veremem. Ne yapacaksın dedim. Onu bir yerden faizli kredi alacaksın. O zaman ne olacaksın dedi. Ne olacak? Ha tamam tamam hocam, çok doğru söylüyorsun dedi.
Zaten hocam tam da vatandaş böyle yapıyor. Tam böyle dediğiniz, yani ödeme günü geldiğinde bu defa onu ödemek için başka bir kredi, onu ödemek için başka bir kredi ve bu şekilde hayat devam ediyor.
Ne oluyor? Ailelere batıyor.
Evet, evet, evet. Aynen öyle.
Huzur diye bir şey kalmıyor, güvenlik ve insanlar birbirini öldürmeye başlıyor bir defa.
Öyle.
Bakın şimdi insanlar birbirini öldürmeye başlıyor, hayat şey yapıyor, onu ayet-i kerimeden sana okuyayım bak. Nisa suresinde Allah-u Teala ne diyor? Bak, çok çok mühimdir. Evet, değerli yöneticiler, sizlere buradan hitap ediyorum. Allah'a çok şükür internet ve çeşitli sebeplerle bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bakın Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenü la te'kulû embâlekum beynekum bil batıl. Müminler, mallarınız aranızda batıl yollara yemeyin. Batıl yol Kur'an-ı Kerim'in kabul etmediği yoldur. İşte onlardan birisi de borçtur ya. Yani. Bak mesela şeyde o borçla ilgili olarak Bakara suresindeki faizle ilgili ayetlerde 280. ayette Allah ne diyor? Borçlu darlık içerisindeysen de genişliği çıkıncaya kadar bekle diyor. Adamı sıkıştırma diyor.
Hatta en tesaddeku hayrul lekum.
Onu sadakanıza saymanız daha hayırlıdır diyor. İn kuntum te'alemin bilseniz. Bak adamı sıkıştırmayacaksın. Bugünkü gibi gel öde diye sadakaya sayacaksın. Ama şimdi bu devlet yetkilileri der ki biz de bağışlayabiliriz. Güzel de kimin malını bağışlıyorsun? Kimin malını kime bağışlıyorsun? Evet şimdi devam ediyorum ayet-i kerimeyi. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızayla yapacağınız ticaret hariç. Onun için piyasaya devlet asla müdahale edemez. Yardımcı olur, önünü açar ama müdahale edemez. Mal hizmet girişi serbest olur. Hep Türkiye bunu yapacak olsa dünyanın en rağbet edilen pazarı olur kısa sürede. Herkes buraya mal getirmeye, herkes buraya buradan mal alıp gitmeye gelir. Böyle bir pazar yok. Çünkü Resulullah bunu Medine'de yaptı. Hemen kısa sürede piyasaya hakim oldu. Yahudiler engellemeye çalıştı, başaramadılar. Ondan sonra şunu söylüyor bakın. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. Az önceki şeyde, olayda adam ödeme günü geliyor, başka yerden kredi alıyor. Oradan, ondan sonra da geliyor, ablasına diyor ki abla ben kredi vermiyorum, bana gel kredi al bana ver. O da kıramıyor. Babasına diyor, tüm aileyi batırıyor. Ondan sonra da birbirlerini boğmaya başlıyorlar. Ne oldu? Ne oluyor? Kendinizi öldürmüş oluyorsun. Önce kişilik diye bir şey kalmıyor. İtibar yok. Sıfır. Peki burada bu insanlar bugün araba aldılar. 6 ay sonra ödemeye başladıkları zaman arabanın benzin parasını mı bulacak? Park parasını bulacak, yoksa taksitini mi bulacak? Aldığı parayla ne? Ne oldu? Köleleşti gitti. O zaman falan yerden filan yerden. Ne oldu? Ne elde ettiniz? Elinize ne geçti? Kendinizi öldürmeyin diyor. Devamı da şu. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah sizin için çok merhametlidir. Bak Allah sizin iyiliğinizi istiyor. Bir müddet sonra Türkiye'de insanlar birbirini öldürmeye başlayacak. Onun için bakın ben buradan söylüyorum. Eğer düzeltmek isterlerse çok kolay yolları var bu işin. Ama lütfen bu insan, bu batılılar örnek alınmasın. Batılılara örnek olalım. Yani burada da defalı ya ben inanmıyorum yani. Kur'an-ı Kerim'e göre ekonomiyi anlattığın zaman herkes ağzını açık bir şekilde dinliyor ya. Nasıl oluyor da bizim Müslümanlar böyle yapıyor? Mesela birçok vatandaşın sana da soruyorlardı, bana da soruyorlar. Şey yapıyor, diyorlar ki ya bunlar ne biçim Müslüman diyorlar. Faiz. Ha bunlar kendilerini savunurlar. Efendim güzel de verdiğimden daha az alıyorum. Kardeşim borca dayalı ekonomi olmaz. Ekonomi borca dayanılmaz. Sen burada sistemi borçsuz bir şekilde, ihtiyacı olanlara, borçları olanların borçlarını öde. Devletin borçları da ödensin. Devlet alacaklarını da alsın. O da şey yapsın. Fakat insanlar bir rahatlasın. Azıcık önünü görsün. Azıcık çalışma ihtiyacı duysun. Ve mal ve hizmet üretecek noktaya gelsinler. En zor iş adamı yetiştirmektir. Ama öyle değil ki. Batı'da sistem öyle değil. Batı'da herkes işçi olsun diye uğraşılıyor. Şimdi bir başka paketten de bahsediliyor. İstihdam paketi. Ya istihdam paketi ne demek kardeşim ya? Devlet maaş verecek. Bu olmaz ki. Herkes bedavadan geçinme arzusu içerisine giriyor. Ya çalışsın gece gündüz. Kendisi üretsin. Böyle bir sistem oluşturalım. O zaman kısa sürede bakın dünya, Türkiye dünyanın yıldızı oluyor mu olmuyor mu? Bugün köyler şey yapmış. Gidiyorsunuz hiç kimse yok. Şeyler o güzelim tarlalar bomboş. Olmaz ki kardeş. Birçok üretim tesisi çalışamaz hale gelmiş. Bugünkü faizli sistemde olmaz zaten aksi beklenemez. Allahü Teala Bakara 276'da ne diyor? Yemhakullahu riba ve yurbi sadakat. Allah faizli işlemleri daraltır. Çünkü darlığa sebep olur. Yani şimdi ben senden baştan aldım 1 milyon lira borç. O 1 milyon borcu ödeyeceğim. Ticaret yapıyorum. O 1 milyon borcu 100 bin lira ilave ödeyeceğim. O zaman o 100 bin lirayı ben şey yapmak zorundayım. Ürettiğim mallara ilave etmek zorundayım. O da yetmez. Ya vakti geçerse bir 100 bin daha ilave edeyim ne olur ne olmaz. 200. Ondan sonra biraz daha ne oluyor piyasada? Fiyat artışıyor. Buna da enflasyon dönüyor. Ya bunlar son derece tehlikeli şeylerdir yani.
Hocam bu insanlar genelde bir takım öneriler, tavsiyeler anlatılınca kendilerine hep somut ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani bu yapılabilir mi gibisinden hep soru sorarlar. Yani bunun bir örneği var mı? Siz anlatıyorsunuz ama hani böyle bir şey mümkün mü? Bugün dünyada bütün ekonomiler faizle şunla bunla yapılıyor. Dolayısıyla bu hayali bir şey. Hatta işte tırnak içerisinde argo olacak ama işte bekara karı boşamak kolaydır gibi ifadeler. Şimdi faizle ilgili ayetlere bakıldığında Allah-u Teala sürekli imandan ve kendisine güvenden şey yapıyor, bahsediyor. Ona atıfta bulunuyor ve bu işin biraz da güven işi olduğunu söylüyor. Şimdi örnek olarak da Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde yani neredeyse bir hırkalarıyla, ceketleriyle gittiler ve gittikleri yerde ekonominin yani faizle çalışan ekonominin belki de merkezi yerlerinden birisiydi. Yani Yahudilerin bu konuda uzman olan, faiz konusunda uzman olan adamların elinde olan bir pazar. Ve Müslümanlar oraya gidiyorlar, bir nevi misafir olarak gidiyorlar, sığınıyorlar sığınmacı olarak. Sığınmacı gidiyorlar.
Misafir değiller.
Ve hocam 10 yıl sonra sadece Medine değil, bütün Arap Yarımadası'nın ekonomisi Muhammed Aleyhisselam'ın elinde. Onun bir yıl önce onun etrafını saran müşrikler ekonomik kriz geçiriyorlar, krize giriyorlar ve Muhammed Aleyhisselam onları rahatlatıyor. Şimdi hani imandan bahsediyorsak, mümin olmaktan bahsediyorsak ve üstüne üstlük bir de örneği var mı bu işin deniliyorsa ya. Hani bugün diyorlar ya dünyada sistem faizle çalışıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sığındığı Medine'de sistem nasıldı? Faizli değil miydi?
Beni Kaynuka var.
Evet.
Son derece zengin.
Evet.
Yahudi. Beni Nadir var. Zengin Yahudi. Beni Kureyza var. Zengin Yahudi. Ve daha birçok Yahudi, 14 civarında Yahudi kabilesi var. Medine'de insanları öyle bir sıkmışlar, öyle bir zor duruma getirmişler ki o onu savaştırıyorlar. Tamamını köleleştirmişler. Böyle bir Medine'ye Resulullah Mekke'den kaçarak geliyor. Mekke'de yaşayamıyor. Ne yapıyor? Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte şeye giriyor, mağarada. Mağaraya sığınıyor belli bir süre. Çünkü onu öldürmek istiyorlar. Hem de mağara da çok ters tarafta bir mağara. Yani Mekke'nin Taif tarafındaki mağarasına, Sevr mağarasına sığınıyor.
Yani kaçarak gidiyor. Yani. Ters
kaçarak gidiyor ama şimdi Mekkeliler, Mekke'den gidenlerin Medine'ye gittiğini bildiği için onu Taif tarafında aramayacaklar. Medine tarafında arayacaklar. Ama orada çok ustaca bir seçim yaparak Taif tarafındaki mağaraya sığınıyor. Ve o mağarada gerçekten o dağın dibinden oraya çıkmak çok zordur. Kimsenin aklına gelmez orada olduğu. Ve orada çok önemli bir husus var. Onlar mağaradayken اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْسَنْ. Arkadaşına Ebu Bekir de üzülüyor demek ki. Ama o ne diyor? Allah'a güveni çok.
اِنَّ اللّٰهَ
مَعَلَى. لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَى. Allah bizimle beraber. Önce Allah'a güvenini ortaya koyuyor Muhammed Aleyhisselam. Ayetin arkasından gelen ne? فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سِك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ. O güvenini ortaya koyduktan sonra Allah sekinesini Muhammed Aleyhisselam'a indirdi. Bir kere önce biz Cenab-ı Hakk'a güvendiğimizi göstermek zorundayız. Allah bir şey emrediyor mu bunu yapmak zorundayız. Yasaklamışsa asla. Ondan sonra Allah-u Teala önümüzü açar. Bu Allah'a güven gereğidir. İşte orada yani tekrar ediyorum izleyicilerimiz şey yapsın. Bu şeyde Tevbe suresinde istersen o ayeti aç. Orada اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْسَنْ. Muhammed Aleyhisselam arkadaşına şöyle diyordu. Üzülme. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Allah bizimle beraberdir diyor. Allah güvenini ortaya koydu Muhammed Aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak. Ebu Bekir'i de şey yaptı. Teselli etti. Bunu dedikten sonra Allah-u Teala ne yaptı? فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ. Bunun arkasından Allah sekinesini Resulullah'a indirdi. Yani içini rahatlattı. Ve eyyedehu Tevbe 40 mı? Ve eyyedehu bi cunudin lem terahu. Görmediğiniz ordularla onu destekledi. Dolayısıyla önce biz Cenab-ı Hakk'a güvenimizi ortaya koyma mecburiyetindeyiz. Tamam mı? Ondan sonra Cenab-ı Hak bizi destekler her zaman için. Peki oradan iki kişi olarak Medine'ye geldi. Ülkesinde yaşatmadıkları kişiler. Medine'ye hakim olan Yahudiler var. Bir de Medine'de kral yapmak için karar aldıkları Abdullah bin Übey bin Selul var. Abdullah bin Übey bin Selul da Müslüman görünümlü Resulullah'ın en büyük düşmanı. Yani Münafıkun suresinde onunla ilgili inmiştir. Allah-u Teala ne diyor onunla ilgili? Humul adub. O ve çevresindekiler. Asıl düşman onlardır. Fahderhum, onlara dikkat et diyor. Bakın Yahudiden daha büyük düşman. Şimdi peki Resulullah Medine'ye geldi. Medine'de kısa sürede ekonomiyi düzeltti. Ekonomiyi kendi kontrolüne aldı. Çok kısa sürede. Daha ikinci sene falan. Niye? Çünkü az önce o Nisa suresinin 29. ayetine göre hareket etti. Dedi ki burada bir pazar yeri açıyorum. İlk pazar yerine Yahudiler müdahale etti, başka bir tarafa taşıdı. Hiç kimse burada yer tutmayacak. Buraya mal getirenler yolda karşılanmayacak. Ne oldu? Tam bir hürriyet değil mi? Kısa sürede her taraftan mallar geldi ve ekonomi ciddi manada canlandı. Öyle bir hale geldi ki kısa sürede işte Bedir ordusunu yendi Mekke'den gelen. Kısa sürede o çok zengin olan Yahudi kabilesini oradan sürdü. Beni Kaynuka'yı, Beni Nadir'i, Beni Kureyza'yı hepsini oradan çıkardı.
Mekke'yi kurtarıyor.
Ve Mekke'nin ekonomisi kurtardı daha sonra. Tüm çevre Hendek Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam'ı tamamen bitirmek için ittifak etmişlerdi. Ama o asla şey yapmadı ve arkasından zor durumda düşen Mekke'ye yardım etti.
Hocam bütün bu anlattıklarınız 10 yıl içerisinde gerçekleşiyor.
Tabii.
Ne kadar az bir süre yani.
Ve o 10 yıl içerisinde o günün en büyük devleti olan Romalılarla da Tebük'te savaşa gitti. Dolayısıyla bizim için yani Allah'a güvendiğin zaman hiç kimseden korkmayacaksın ama demeyeceksin. Şimdi bakın şu ayetleri okuyacağım. Bu Nisa suresinde vatandaşlar bize bunları soruyor. Diyor ki Allah-u Teala bakın Yani o duruma bazı vatandaşlar bu duruma düşmüş gibi görüyorlar. Belki bunların niyetleri şu olabilir. Yani bak biz faizsiz kredi veriyoruz işte eksi. Ama kredi dediğin an kapitalist sistem devrededir. Borç dediğin an insanları köleleştirme sistemi devrededir. Bu olmaz. Onu Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sisteme göre, evet çok büyük bir şey var, onu ona göre taksim etmek lazım. Bak ne diyor burada Allah-u Teala? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Resulullah söylüyor Medine'de. Şu insanlara bakmadın mı diyor. Onlar sana ve senden önce indirilmiş olan kitaplara inandıklarını sanıyorlar. Peki ne yapıyorlar? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ O tağuta gidip problemlerini tağutla çözmeye çalışıyorlar. Tağut ne demek? Sınırları aşan demek. Bugün Batı'nın tüm yaptığı sınırları aşmak değil mi? Allah'ın düzenine kendi kafalarına bak işte batıyor işte Batı. Her şeyle batıyor. Bitmiş vaziyette. Ya bu fırsatı çok iyi kullanmak zorundayız. Çok büyük. Bizim önümüzde inanılmaz hayaller ötesi bir fırsat var ya şu anda. Belki bizi dinleyenler bunu bilmedikleri için ya hoca işte söylüyor diyecekler. Normaldir. Ben alışkınım böyle şeylere. Ama yetkililer bizim hiçbir zaman hayal konuşmadığımızı çok iyi bilirler. Çok iyi bilirler. Şimdi bak diyor ki bu o zaman Resulullah'ın zamanındaki kişiler yani kendilerini Allah'a ve sana indirilene ve senden önce ikilerine indirilene inandıklarını düşünüyorlar. Gidip problemlerini tağutla sınırları aşan kişilerle çözmeye çalışıyorlar. Fakat umir en yekfuru bi. Bunlara verilen emir o tağutları tanımamaktır. Probleminizi onlara nasıl çözdürürsünüz? Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'id. Ama o şeytan da bunları iyice saptırmak istiyor. Yani ne yapar? Biliyorsunuz bunların en çok yaptıkları nedir? Laf cambazlığıdır. Öyle bir güzel sözler söylerler ki seni son derece etkilerler ama o güzel sözün altında bir sürü işler çevirirler. Çok dikkatli olmak lazım. İşte burada işte biz Tevbe suresini okurken de gördük. Bu Nisa suresinde de görüyoruz. Resulullah'ın çevresi bir sürü münafıklarla çevrilmiş vaziyette. Son derece dikkatli olması Allah tarafından emrediliyor. Onun için burada herkes çok dikkatli olmak zorundadır. Ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl. Mesela bu insanlara böyle Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın dinini bir kenar bırakıp kendilerine göre, kendi kafalarına göre işte bir takım tağut böyle Allah'ın koyduğu sınırları aşan kişilere göre problem çözmeye çalışan kişilere deseniz ki Allah ve Resulüne gelin dendiği zaman رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا O münafıkları görürsün ki senden kaçınıyorlar. Gelmem demezler ama duymazlar. Böyle yapar bak. Evet. Tamam evet öyle doğru ya tamam şey yapacağız Fatih Hoca şey yapma canını sıkma yani zaten bizim niyetimiz de o. Bak münafık diyor. İşte Resulullah'ın etrafı da böyle münafıklarla doluydu. Kur'an-ı Kerim olmasa bizim bunları öğrenme şansımız var mı Fatih? O münafıklara bugün İslam aleminde ne derler? Kur'an-ı Kerim'in yani açıkça belirttiği münafıklar bugün İslam aleminde nedir?
Ya hocam bunların çoğu şey sahabe
muhterem
yani.
Muhterem sahabedir. Tabii. Ve nedir? Adildir, aslahata. Ya peki Allah-u Teala bu ayetleri boşuna mı indirmiş? Onun için bizim de Resulullah'ı çok iyi tanımamız lazım. Sahabe birer altın asker gibi. Kurşun asker de değil, altın asker. Ya ne? Resulullah'ın neler çektirdiklerini bak baksana.
Ya hocam o Tevbe suresinden bahsettiniz. Tevbe suresi en son inen surelerden bir tanesi. Tevbe suresini okuyan birisi şöyle yani salim kafayla Tevbe suresini baştan sona okuyan birisi surenin de son inen surelerden birisi olduğunu düşünerek okuduğunda ya Muhammed Aleyhisselam vefatına yakın etrafında sanki hiç kimse kalmamış hissiyatına kapılır yani.
Menfaat ortaya çıkınca herkes menfaatlenmeye çalışıyor. Onun için böyle yetkili ve etkili makama gelenler Tevbe suresini çok iyi bilmek zorundalar. Etrafları bu münafıklarla çeviriyor ve de şey yapıyorlar. Mesela ne diyor Allahü Teala Münafıkun suresinde Abdullah bin Übey bin Selul ve onunla onun gibi olanlar için ne diyor? Yok da ondan önce. Ve idâ ra'eytehum tu'cibu eşsam. Baktığın zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Ya ne kadar iyi güvenilir insanlar. Ve in yekulu tesma li kavim. Konuştukları zaman ya işte tamam işte bak problemi gayet iyi bilen kişiler ya ben bu adama güvenmeyip kime güveneceğim dersin değil mi? Ama kendim kuşubun müsennede. Sanki duvara dayalı odunlar gibi. Duvara dayalı odun ne demek? Bir ağacı duvara dayarsan bir sesten bile şey yapabilir. Duvara hani böyle arada açı olarak değil dikine dayarsan duramaz çünkü orada. Ve bunlar da çok korku içerisindedirler.
Yahsebune
külle sayhatin aleyhim. Yani her an açıkların ortaya çıkacağından korktukları için tedirgindirler. Ne diyor Allah orada? İşte asıl düşman onlardır. Onlara karşı dikkatli ol diyor. Vallahi sure indiriyor bununla ilgili. Bak Resulullah'ın hayran kaldığı kişiler bunlar, tamam mı? Dolayısıyla bakın şurada da çok dikkatli olmak lazım. Ve izâ gîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl râetel münâfıkîn yasuddûne anke sudûda. Allah'ın indirdiğine ve bu Resul'e gelin dendiği zaman bakarsınız ki onlar senden böyle kaçınıyorlar. Çünkü şeyinin ortaya çıkmasından korkuyorlar ya. Ondan sonra diyor فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ مَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ. Peki bu yaptıkları şeyden dolayı mesela az önce diyelim işte bu kredilerden dolayı piyasada müthiş bir darlık başlayacak bir müddet sonra. Peki yani ne oldu? Hani her şey genişleyecekti? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَ اِلَّا neydi?
İhsanen
ve tevfika. Billahi biz sadece piyasayı ortalığı düzeltmek ve toplumun değişik kesimleri arasında bir uyum sağlamaya çalıştık. Aynısı değil mi? Farkı var mı?
Evet.
Yani Resulullah'ın Medine'si, bak bu da Medine'de inmiş surelerdendir Nisa suresi. اُولَٰيكَ الَّذ۪ينِ يَعْلَمُ اللّٰهِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. İçlerinde ne olduğunu Allah bilir. Resulullah bilemiyor bak. Allah bildiriyor ona. Ondan sonra ama diyor فَاَرِدْ عَنْهُمْ. Onlardan yüz çevir. Onlara yüz verme yani. Onlar gitsinler. Ne halleri varsa görsünler. وَعِذْهُمْ. Onlara da öğüt ver. Çünkü onların da düzelmesi için gelen gayret göstereceksin. Ondan sonra وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يقًا. Onları kendi içlerinde çok etkileyecek sözler konuş.
O da Allah'ın ayetleri.
Allah'ın ayetleri başkası değil. Niye? Ve mâ erselnâ min rasûlin lâ liyutâ'a bi'iznillâh. Çünkü biz her Resulü Allah'ın onayıyla itaat edilsin, gönülden boyun eğilsin diye gönderdik. Resullara laflar uydurulsun diye değil. Allah ne demişse o diye demek için gönderilmiştir. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ. Ya Muhammed, şu yanlışların içerisinde koşanlar, yanlışları yaptıkları zaman herkes yanlış yapabilir. Sana gelseler. فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهِ. Ya Rabbi beni affet diye Allah'tan da aff dileseler. Yani tevbe etmiş olarak gelseler. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Resul de onların affi için Allah'a dua etse. لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Elbette ki Allah tevvab ve rahim olarak bulacaklardı. Yani bunların da önünde her zaman düzelme imkanları var. İşte biz burada çok dikkatli olmamız lazım. Şu ayeti de okuyayım. Diyor ki Allah فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ. Bak, hayır, Rabbine and olsun ki bunlar inanmış olamazlar. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar. Muhammed Aleyhisselam yok. Şimdi hakem tayin edilecek olan nedir?
Kitap.
Allah'ın kitabıdır. Ondan sonra sümme la yecidu fi enfusihim haracen mimma qadayt. Verdiğin hükümden dolayı da içlerinde bir sıkıntı duymadan, yani gönül hoşluğuyla kabul etmezlerse ve yüsellimu teslima, tam olarak teslim olmazsa ne olur bunlar? İnanmış sayılmazdır. Tam teslimiyet varsa iman var. Yoksa ama dediğin zaman iman yoktur. Aması yok bu iş. Efendim işte durum ve şartlar, hani illa ihsanen ve tevfikat olduğu gibi. Şartlar biz bunu gerektirdi. Siz işte öyle çok kolay şey yapıyorsun. Sen şöyle zannediyorsun, böyle zannediyorsun. İyi güzel, sen değil. Ben Allah'ın ayetini söylüyorum sana kardeşim. Onun için burada son derece dikkatli olmak lazım. Yani borca dayalı, borç verdiğiniz zaman tamam bugün verdik, %50 eksiğiyle alacağız. Güzel de bir kere bu insanlar yarın onun %50'sini de ödeyemezler. Bir müddet sonra affetmek zorunda kalacaksın. Güzel de kimin malını kime veriyorsun? Sen şu anda borçlu olan, devlete borcu olanlar, şunlar bu eldeki bu inanılmaz, yani bankaların halktan gasp etmiş olduğu bu şeyleri aynı yöntemle şey yapsınlar ama verecekleri kişiler Tevbe suresi 60. ayetteki gibi toplumun her kesimi askeri ihtiyaçlar içinde kullansınlar. Efendim yol ulaşım içinde kullansınlar. O İbn-i Sebil'de bulunduğu gibi devletin tanıtma fonu içinde kullansınlar. Efendim böyle zor durumda olan işletmelerin çalışması için ama borç vererek değil. Onları devreye sokarak. İyileştirerek. Ondan sonra böyle üretici olabilecek durumda olan insanları desteklemek için de kullansınlar. Onlar fukara kesimi ve ihtiyaçlı olan kesimin, yani geçim sıkıntısı içerisinde bulunan kesim için de kullansınlar. Bu büyük imkanı kullansınlar. Mal ve hizmet girişine asla müdahale etmesinler. Üretimin önünü tamamen açsınlar. Kapitalist sistem asla olmaz. Kapitalist sistem tamamen kölelik sistemidir. İnsanları işçi yapacak. İnsanları tamamen kendi emrine alacak. Üretim kendi emrinde. Her şey kendi emrinde. Bütün kontroller onda olacak. Onların istediği bu. Ama artık o sistem, biz bu doğru sistemi şey yaptığımız zaman o sistem kısa sürede çöker. Tıpkı Medine'deki Yahudiler kısa sürede bitme noktasına geldikleri gibi.
O zaman hocam bu çok konuşulacak, öyle gözüküyor daha. Şöyle diyebiliriz, yani eğer konuşulan şey, söz konusu olan şey borçsa, enflasyonun altında olması, kamu bankaları tarafından veriliyor olması hiçbir şeyi değiştirmez.
Bir kere bu kamunun malıdır. Burada verilen şey de efendim belli sektörleri desteklemek, bu olmaz. Tümünü desteği diye. Bak şeyde Tevbe 60. ayete göre
toplumun her kesimi.
Toplumun her kesimi ondan yararlanacak. Yani ben işte şu işi yapıyorum güzel. Ya adamın cebinde para olacak ki gelsin benden mal alsın kardeşim. Yani bu belli kesimleri şey yapmanın bir anlamı yok. Belli kesimleri yaptığınız zaman orada fiyatlar tavan yapar.
Öyle oldu zaten. Şu an öyle oldu. Evet.
Ama belli tarafta geniş bir üretici kesimi daha çok daha büyük sıkıntılara girer. Çünkü kendine para ulaşması ciddi manada zorlaşır. Çünkü para gene belli ellerde kalıyor. Bu şuna benziyor biliyor musun? Bak. Şimdi para kan damarlarında serbestçe dolaşması lazım ya. Peki kan damarlarında dolaşan o kanı vücudun herhangi bir bölgesinde depo yaparsanız
kangren olur. Kesersiniz ondan sonra.
Ne olur? O vücut ayakta durabilir mi? Bugün yapılan o. Belli kesimlerde depoluyorsunuz ve Türkiye'nin ayakta durması imkansızlaşır bir müddet sonra. Bu olmaz. Tüm kesimleri içine alacak şekilde, hatta bu sistem çok rahat bir şekilde gözden geçirilebilir. Tüm dünyaya örnek olabileceğimiz bir sistem oluşturulabilir. Çok rahat. Yani tekrar şunu söyleyeyim. Evet, Allah-u Teala faizle ilgili olarak diyor ki وَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bakara 279'da. Eğer faizi bırakmazsanız Allah ve Resulü ile savaştığınızdan haberiniz olsun. Bunu bilin. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْوَالِكُمْ Tevbe ettiğiniz zaman ana mal sizindir. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Zulme uğramaz, zulmetmezsiniz. Şimdi burada devlet yetkilileri diyecek ki ya biz ana malı bırak. Biz zaten aldığımız faizi diye görüyorsunuz. Enflasyonun çok altında. Gerçek enflasyonun çok çok altında. Yani altınla kıyaslarsan o ilan edilen enflasyon rakamları da maalesef bu kapitalist sistemin prensiplerine göre ilan ediliyor. Peki kardeşim, güzel de kimin malını kime veriyorsun? Bak, mallarınızı aranızı haksız yollarla, batıl yollarla yemeyin diyor Allah-u Teala. Tüm toplumun malını tutup da birilerine verebilir misin? Belli kesimleri nasıl destekliyorsun? Öyle şey olmaz. Öyle bir sistem ortaya koyacaksın ki, madem bu toplumun gasp edilmiş bir malıdır, toplumun tamamı bundan yararlansın. Onun da prensipleri tümüyle Kur'an-ı Kerim'de var. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Evet. Peki, Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Yani bu şu ayeti tekrar okumak istiyorum. Yani bugün gerçekten elimize çok çok büyük imkanlar geçmiş vaziyette. Ve her defasında da şunu tekrarlıyoruz. Yani biliyorsun, bizim için önemli olan Allah'ın kitabının Allah'ın bütün kullarına ulaşmasıdır. Biz de bu vesileyle dünyaya örnek bir devlet ortaya koyabilirse Müslümanlar, o zaman tüm insanlığın problemlerinin çözümünün Kur'an'da olduğunu, onları anlatmanın yolu açılmış olur. Ve bu bugünkü iletişim ve haberleşmeden yararlanarak Allah'ın tüm kullarına bu işi yapar ve İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağını Allah-u Teala 3 ayette açıkça bildiriyor. İşte biz de buna bu yolda gayret göstermeye çalışıyoruz. Onun için burada şu ayeti tekrar okumak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, İsa 65. ayette, فَلَا رَبِّكْ. Hayır, Rabbine and olsun. Bak, Rabbine and olsun. Konunun son derece önemli olduğunu gösteriyor, tamam mı? لَا يُؤْمِنُونَ. Bunlar inanmış olmazlar. Ben inandım demek ki insan inanmış olmaz. Ben şimdi sana bir şey sorayım. İblis kendisini inançsız sayıyor mu?
Yok, hayır.
Kesinlikle. Niye? İki tane ayette de ne yapıyor? اِنَّا خَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ diyor.
Sınırını biliyor yani.
Ben o alemlerin Rabbi olan Allah'tan, ben Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım demek bir şey değil. Bunu herkes söyler yeryüzünde. Ama bak, esas nedir? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edecekler ya Muhammed. Muhammed Aleyhisselam gitti, şimdi hakem tayin edilecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. ثُمَّ لَا اِجْدُ فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتِ. Verdiğin hükümden dolayı da içlerinde en küçük bir sıkıntı duymayacaklar. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tam olarak teslim olacaklar. Tam olarak teslim olmazsan işin kötüdür. Hepimizin görevi tam olarak teslim olmaktır. Tam olarak teslim olanlar kazanır. Diğerleri kaybederler. Dünyada da kaybederler, ahirette de. Allah yardımcımız olsun.